14. Ayrım Profesyonel Kör, Körcül Tarif Sayfa 108 Körler kendi evlerinde görenler kadar rahattır. Eşyaların yeri onların bilgisi dışında değiştirilmedikçe hiçbir şeye çarpmadan yürüyebilir, istedikleri işleri yapabilir. Dışarıya gelince, orada daha dikkatli ve özenli olmak gerekir. Yolda yürürken görme dışındaki kulak ve diğer algılar öne geçer. Örneğin bir sokağın köşesine geldiğimizde yüzümüze çarpan hava akımı sayesinde bulunduğumuz yerin sokak başı olduğunu fark ederiz. Yandaki sokaktan gelen çeşitli sesler birer işarettir. Geniş ve boşluk bir alanda çevrenin yankısı fazla olacağından etrafımızdaki genişliği hissederiz. Bazen ayaklarımızın altındaki zemini dikkatle yoklayarak nerede olduğumuzu tayin edebiliriz. Örneğin eve dönerken taşlık ya da bozuk bir sokağın evimizinkinden bir önceki olduğunu biliyorsak, oraya ulaştığımızda doğru yönde ilerlediğimizi anlarız. Beyaz baston bizim ayrılmaz parçamız, vazgeçilmez dostumuzdur. Onu yere sürerek ya da vurarak yürürken önümüze çıkabilecek yükseltileri, merdiven ve diğer iniş çıkışları fark ederiz. Bastonu iyi kullanmaz ya da dalgın yürürsek bunun bedelini de çarparak, tökezleyerek hatta düşerek öderiz. Bunu yaşamamış kaç gören vardır acaba? Bu dünyanın sonu değildir. Tek başına özgürce dolaşmanın tadı tüm bedenlere değer. Bazı körler bu konuda çok ustadır. Biz onlara kendi aramızda profesyonel kör adını veririz. Hiç görmeyen bir Bekir abimiz vardı. Yolun kenarından yürürken az ileride park etmiş bulunan bir arabayı fark ederdi. Henüz bastonun ucu arabaya dokunmadan yolunu değiştirirdi. Bunu da ileride bir şey varsa ortamın yankısı değişiyor ya da karşımdan gelen hava akımı kesiliyor diye açıklardı. Biz kendimize yetiyoruz. Öyleyse zaman zaman niye yardım istiyoruz? Çünkü bazen bir şekilde gideceğimiz yol konusunda tereddüde düşebiliyoruz. Ya da karşıdan karşıya geçerken sesli sinyal vermeyen bir ışığın yanındaysak kuralsız sürücülere karşı savunmasız kalabiliriz. İşte bu gibi durumlarda görenlerden gelen yardım teklifine açığız. Ama onun da belli kuralları var. Yani yapılacak yardımın nitelikli olması gerek. Çoğunlukla olduğu gibi hemen görmeyenin koluna girip ona eşlik etmek doğru bir yöntem değil aslında. Biz görenin koluna girince o bizden bir adım önde yürüyecek, hareketlerinden, iniş çıkışlarından yolun durumunu daha iyi anlayabileceğiz. Görenler yollarda dalgın ya da sallapati bir şekilde yürüyebilir. Her gün önünden geçtikleri sokakları ve mekanlara dikkat bile etmeyebilir. Neredeyse alışkanlıkla ayakları gideceği yere kendiliğinden götürür onları. Yol değiştirebilir, evine farklı sokaktan gitmek isteyebilir. Aklı başka yerdeyken yanlış sokağa sapabilir, kaybolabilir. Bir görmeyenin farklı yoldan gitme lüksü pek yoktur. O gittiği yolları kendince çıkardığı zihinsel bir haritayla beyninde tutmak zorundadır. Ulaşacağı yerin bizim deyimimizle körcül tarifini çok iyi almıştır. Her zaman gidip geldiği bir yerse zaten plan kafasındadır. Kör yolunu şaşırmayı, kaybolma gibi değerlendirmez. Öyle bir duyguyu ya da korkuyu asla yaşamaz. Sadece daha önceden bildiği bir işaret arar ya da yoldan geçen birine bulunduğu yeri sorar. Bu tip olayların sebebi çoğu zaman sokaklarımızdaki sürekli değişiklikler ve yeni düzenlemelerdir. Birçok algıyı devamlı olarak değerlendirir, bir görenden çok daha dikkatli yürür. Bu nedenle trafik kazası geçiren yayalar arasında çok fazla kör yoktur. Kaza geçiren körlerin çoğu yetersiz görüşlerine güvenerek kendi kendine karşıdan karşıya geçmeye çalışanlardır. Sahte körler, sayfa 110. Kör denince akla hemen hiç görmeyenler gelir. Ancak artık biliyoruz ki düşük bir oranda görebilenler de bu gruba dahil sayılıyor. Hatta bunlara bizim camiamızda sahte körler denir. Yatılı körler okullarında böyle biraz görebilen öğrenciler, arkadaşlarının bakkal siparişlerini almak konusunda epeyce işler üstlenirler. Kısmen görebilen bu gruptaki engelliler genellikle bol güneşli havalarda dışarıda rahat hareket edemezler. Çünkü çeşitli yönlerden gelen güneş ışınları onların zaten zayıf olan görüşlerini karıştırır. Gölgeler, yansımalar ve göz kamaşmaları görme düzeylerini daha da azaltır. Oysa kapalı havalarda çok daha rahat hareket ederler. Hatta beyaz baston kullanmadan sokakta dolaşabilirler. Gece körlüğü bulunmayan kısmi görme engelliler akşamları gündüze oranla daha iyi görürler. Körler puslu havayı sever. Körler niçin gezer? Dünyayı gezip göremeyiz ama dünyayı gezip algılayabiliriz. Nedense bu en yakın çevremizde bile gereksiz görülür. Siz görmüyorsunuz, Bakırköy'den Taksim'e, İstanbul'dan Ankara'ya ya da yabancı bir ülkeye gitmenizin sizin için ne esprisi var gibi sorularla o kadar çok karşılaştık ki. İstiklal Caddesi günün her saatinde cıvıl cıvıldır. Bunu bizim de yaşamamız ve hissetmemiz çok doğal. Elimizde bastonumuzla yürürken etrafımızdan geçen insan kalabalığı, gençlerin heyecanlı konuşmaları, lavanta kokuları, müzik marketlerden yükselen güzel nameler, akordeon, keman, gitar çalıp para toplayan sokak çalgıcılarının sesleri, nostaljik tramvayın çanı ve diğerleri. Şimdi bu atmosferle Emirgan sahilinde bir çay bahçesinde dostlarla oturup sohbet ederken duyup hissettiklerimiz bir olur mu? Hepsinden ayrı tatlar alırız elbette. Eminönü'nden martı çığlıkları, mazot ve yosun kokusu eşliğinde vapura binmek, güvertede oturup dalgalarla vapur düdüklerinin ses cümbüşünü dinlemek ne büyük bir keyiftir. Gezme sırasında sadece görsel uyarımlar algılanmaz. Gidilen ortamın farklı oluşu, havası, insanların değişik davranışları, kültürleri, yaşam tarzları, daha neler neler. Bunların çoğu görmeyen kişi tarafından diğer duyuları yardımıyla bir şekilde algılanır. Yurtdışı seyahatlerinde gittiğimiz yabancı ülkenin havasını, suyunu, kokularını, yiyeceklerini, insanlarını ve dilini tanırız. Bu bizler için yepyeni bir deneyimdir. Örneğin Amerika seyahatimizde kaldırımlarda hiç araba olmadığını, birçok dükkanda yazın havalandırma sistemlerinin çalıştığını fark ettik. Kaldığımız otelde ve gittiğimiz lokantalarda hazırlanan yemeklerin kokusunu, tadını yadırgadık. Tiyatro, televizyon, sinema ve biz. Sayfa 111. Görenlerin yaptığı her şeyi yapabiliriz iddiasıyla yola çıkmadık. Amaç kıyaslama getirmek de değil. Gerçek şu ki belki daha fazla güç harcayıp farklı tatlar alıyoruz ama görenlerin yaptıkları pek çok şeyi biz de yapıyoruz. Bu kadar detaya girmekteki amacımız görenlerin bizlerle ilgili karanlıkta kalmış sorularını ve bunların cevaplarını açığa çıkarmak. Tiyatroya da gidiyoruz. Devlet tiyatrolarının bize ücretsiz olduğunu biliyor muydunuz? Ama biz tiyatronun söze dayalı bölümünü, müziğini alıyoruz. Dekorları, sanatçıların mimiklerini, hareketlerini görenlere bırakarak. Bu arada tiyatro yapan, görmeyen arkadaşlarımız da göz ardı edilmemeli. Radyoyla daha yakın dostuz ama televizyon izlemekten de programına göre büyük keyif alıyoruz. Buz pateni ya da jimnastik yarışmalarını izlemiyoruz tabii ki. Ama özellikle erkekler arasında futbol maçlarını kaçıranı pek görmedik doğrusu. Hele Avrupa Kupası maçları. Burada önemli olan maçı anlatan spikerin coşkusu ve detaylı anlatımıdır. Bu arada maçı radyodan dinlemenin gören görmeyen arasında eşitliği sağladığını, aynı keyfin alındığını belirtmekte yarar var. Hele basketbol maçlarını izlemek bir görmeyen için en eğlenceli şeydir. Çünkü orada hızlı bir hareket vardır. Ardı ardına gelen sayılar heyecanı artırır. Maçı anlatanın yanı sıra salondaki seyircilerin basket atıldığı ya da top çemberden döndüğü zaman yaptığı tezahüratlar televizyon başındaki görmeyen izleyiciye yardımcı olur. Haber programları, dizi filmler, açık oturumlarda görmeyenlerin rağbet ettikleri yayınlar arasındadır. Kaliteli sohbet ve müzik programlarını listeye ekleyebiliriz. Ortaokuldayken okulun spor salonunda masa tenisi oynayan arkadaşlarımızı izlemekten çok zevk alırdık. Topun masaya vurduğu, dışarı gittiği ya da ortadaki ağa değdiği an çıkan sese göre sayıları tutardık. Hatta bazı maçları hakem olarak yönettiğimiz bile olurdu. Sinemaya gelince, henüz bizde böyle bir uygulama yok ama bazı ülkelerde körlerin film izlemelerini kolaylaştırmak için özel bir ses düzeneği var. O filmdeki görsel efektler ve tasvirler sesli olarak anlatılarak kulaklık yoluyla görmeyene iletiliyor. Böylece hiçbir sahneyi kaçırmıyorsunuz. Biz sinemaya gidince bu teknik yardımın yerini gören bir dost alıyor ve yerinde anlatımlarıyla filmi bizim için izlenebilir hale getirebiliyor. Dinleyerek izlenebilecek filmleri seçeriz. Görselliği çok ön plana alan filmlerde eleme hakkımızı kullanıyoruz. En avantajlı filmlerse kitabını okuduktan sonra seyrettiklerimizdir. Örneğin Ölü Ozanlar Derneği'ni izlerken ne kadar keyif almıştık, o filmi hiç unutamam. Sinema güzeldir ama bir görmeyene sinema mı tiyatro mu diye sorulsa sanırım ağırlıklı olarak tiyatro yanıtı gelecektir. En güzeli konserler, sayfa 113. Üniversite yıllarında sık sık konsere giderdik. Atatürk Kültür Merkezi'nde nice ünlü solistleri dinledik. Hatta bazen İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserden önceki son açık provasına giderek şefi ve solistleri daha özel anlarında görebildik. Harbiye'deki Açık Hava Tiyatrosu'nda Şilili efsanevi topluluk Inti Illimani'yi dinledik. Ünlü kemancı David Osrağ'a yetişemedik ama oğlu Igor Osrağ'ın kemanını Cemal Reşit Rey konser salonunda ve Aya İrini'de dinleme şanslarını yakaladık. Çocuk felci nedeniyle yürüyemeyen çağımızın ünlü kemancısı Isaac Perlman'ı da izleme fırsatını bulduk. Hepsi birer güzel anı olarak kaldı belleklerimizde. Şimdi eskisi kadar tiyatroya ya da konsere gidemiyoruz. Dışa açılan penceremiz bilgisayar ve internet oldu. Bilgisayar tüm dünyayı evimize getiriyor ama ne yazık ki bizi eve bağlıyor, dış dünyadan uzaklaştırıyor. Müzik yaşamımız, kütüphane çalışmalarımız ve konferanslar da olmasa o pencerenin dışına çıkamayacağız bu gidişle. İçimize ışık tutan ünlü körler. Dünyada ve ülkemizde yaptıklarıyla ön plana çıkan ve tanınan başarılı görme engelliler var. Onlar umutsuzluğa düştüğümüz anlarda bizi ışık tutuyorlar, içimizi aydınlatıyorlar. Onları bu satırlarda konuk etmek, saygıyla selamlamak istiyoruz. Bilinmelidir ki sayacaklarımız ilk aklımıza gelen isimlerdir ve çoğu müzisyen. Bu da bizim müziğe olan yakınlığımızdan kaynaklanmakta. Rodrigo, dünyaca tanınan bir İspanyol bestecidir. Onun ünlü Aranjuez gitar konçertosunu bilmeyen var mı? Ray Charles, usta bir caz piyanisti ve yorumcusu. Arthur Tatum, dahiyane yeteneğe sahip bir piyano virtüözü. Stevie Wonder, pop yıldızı. Jose Feliciano, Orta Amerikalı yağmur sesli bir şarkıcı. Andrea Bocelli, opera tarzıyla hafif müzik şarkıları söyleyen bir müzisyendir. Yurdumuzdan sözünü edebileceğimiz tanınmış görme engellilerin başında büyük halk ozanımız Aşık Veysel gelir hiç kuşkusuz. Senfonik bir orkestrada keman çalan ve müzik konusunda bir otorite düzeyinde uzmanlaşan Profesör Önder Kütahyalı, Amerika'da doktorasını bitirip dersler veren dünyanın az sayıdaki görmeyen kompozitörlerinden biri olan Koray Sazlı, etnik dünya müzikleri ve özellikle Balkan müziği alanında derin bir birikime sahip olan akordeoncu, şarkıcı ve radyo programcısı Muammer Ketencioğlu, tanınmış Mevlit Han, Kani Karaca bu alanda ilk akla gelen isimler. Ülkemizin ilk görme engelli milletvekili Lokman Ayva'yı da bu meyanda anmak isteriz. Fıkra gibi anılar, anlatılar. Sayfa 114. İnsan bazen öyle durumlarla karşılaşır ki anımsayınca gülmeden geçemez, fıkra gibidir. Hele kör olunca görmemekten doğan sorunlar yaşanır. Kör fıkralarının çoğu yaşanmışlıklardan kaynaklanır. Bir arkadaş ziyareti sonrasında eve dönüyorduk. Henüz yola çıkmıştık ki küçük bir çocuk bizi uyardı. Ayakkabılarımızı yanlış giymişiz. Benim sağ ayakkabımı Kerim, onunkini ben. Yani bir eşi kahverengi, diğer eşi lacivert ayakkabılarla çıkmıştık yola. Hemen yol kenarında değiştirdik. Bunu bir daha yaşamamak için ayakkabılarımızın içine kabartma harflerle adımızın baş harflerini yapıştırdık. Hani sezilerimize fazlasıyla güveniyoruz ya, zaman zaman başımızı duvara çarptığımızda olmuyor değil. Reşit Paşa'daki rehabilitasyon merkezine gitmek için Eminönü'nde otobüs beklerken yanımıza yaklaşan ayak seslerinin sahibine gelen otobüsün numarasını sormuştuk. Bizi havlayarak yanıtlamıştı. Meğer bir sokak köpeğine soru sormuşuz. Avukat arkadaşımız Mahmut Günday da yine otobüs durağında yaşadığı bir olayı anlatmıştı. Güler misin ağlar mısın cinsinden. Bir akşam durakta otobüs beklerken yanındaki gence Gazi Mahallesi otobüsü geçerse bana haber verir misiniz diye rica etmiş. Epeyce bekledikten sonra genç Gazi otobüsü geçti demiş. Yani ondan istenileni yapmış. Otobüs geçince haber vermiş. İkiz olmak üzerine sayfa 115. İkiz kardeş olmak özel bir şeydir. Hele tek yumurta ikiziyseniz bu durumu daha da özel kılar. Dahası gören olarak doğup sonradan eş zamanlı olarak görmeye başladıysanız artık bunu tanımlayacak ne kadar söz kalır ki? Doğduğumuz günden beri birbirine karıştırılan iki kardeş olduk. Akrabalarımız, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, diğer tanıdıklarımız bizi birbirimizden ayıramadılar. Bu bazen sıkıcı, bazen özellikle de oyunlarda keyifli olurdu. Öğretmenlerimiz işin içinden çıkamamış, bizi derse kaldırırken söyle Selim, Kerim diyerek işin kolayını bulmuşlardı. Akla takılan ilk soru işaretidir, hemen belirtelim. Hiçbir zaman birbirimizin yerine sınava girmedik. Bir de nasılsa bilmem, kız arkadaşlarımız bizi asla birbirimize karıştırmadılar. Meslek hayatımızda da ikizlik nedeniyle ilginç olaylar yaşadık. Daha çok Kerim'in gittiği adliyelere hasbelkader benim yolum düşse, mahkeme görevlileri tarafından Kerim Bey olarak karşılanıyordum. Böyle durumlarda hiç bozmayıp selamı alıp geçiyordum. Bu durumun tek riski karşı tarafın sözü uzatıp ayrıntıya girmesiydi ki onları da sanmayı öğrenmiştik geçen zaman içerisinde. Biz birçok şeyi paylaştık. Başka kardeşimiz yoktu. Yaşantımızın önemli bir bölümü birlikte geçiyordu. Çocukluk devrelerinde, eğitim ve iş hayatında hep beraberdik. Hemen hemen her alanda iş bölümü yaparak birbirimizi tamamlıyorduk. Bu yakınlığın avantajları olduğu gibi sakıncaları da yok değildi elbette. İkiz kardeşlerin yetiştirilmeleri hep ayrı bir özen ister. Sürekli bir örnek giydirilmeleri, hep bir arada olmaları gibi ikizliğin doğal sonuçlarından kaynaklanabilecek bazı sorunlar yaşanabilir. Uzmanlar genellikle ikiz kardeşlerin okula başladıklarında ayrı sınıflara yazdırılmalarını öneriyor. Aileler ikiz çocuklarını yetiştirirken giyim kuşam ve benzeri konularda dikkatli olmalı. Bu konuda ünlü ikiz piyanistlerimiz Güher Süer Pekiner kardeşler olumlu bir örnektir. Kendileri bir radyo programında eğitim gördükleri ülkede pedagogların ve hocalarının tavsiyesi üzerine 9 yaşından 14 yaşına kadar ayrı şehirlerde farklı konservatuarlarda piyano öğrenimlerini sürdürdüklerini açıklamışlardı. Ancak kişisel stilleri iyice ortaya çıktıktan sonra birlikte çalışmaya başlamışlar. Biz ikizliğin azizliklerini zaman zaman yaşadık. Bireyselleşme adına çok çaba sarf ettik. Ancak ne yapsak kolay kolay birbirimizden ayrılamıyorduk. Hatta İstanbul Adliyesi'nde avukatlık stajı yaparken bu konuda ilginç bir olay da yaşadık. Sıra ağır ceza stajına geldiğinde ayrı mahkemelere verildiğimizi öğrendik ve buna çok şaşırdık. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyordu. Farklı mahkeme salonlarında staj yapacaktık. Şimdiye kadar hep aynı sınıfta, aynı sıralarda ders görmüş, okula birlikte gidip gelmiş, her şeyi beraber yapmıştık. Bunu öğrendiğimiz anda mahkeme görevlisi yanımıza gelerek 5. Ağır Ceza Reisi'nin bizi odasına davet ettiğini söyledi. Reis Naci Tanmerdi, tecrübeli ve uzak görüşlü bir insandı. Bizi babacan bir tavırla karşısına alıp, "Sizin staj yapacağınız mahkemelerin ayrılmasını ben istedim. Böyle olursa bireysel mesleki gelişiminiz yönünden daha iyi olur. Hem ayrı ayrı kişilerle tanışacağınız için çevreniz de daha genişler," dedi. Nitekim stajımız doğrunun bu olduğunu bize gösterecekti. İkiz kardeşler olarak sürdürdüğümüz yoğun birlikteliğe karşın bireyselleşme çabalarını da hiçbir zaman ihmal etmedik. Selim, Kerim diye anılmaktan o dönemin koşullarında şikayetçi olmadık ama yetişkin insanlar olarak Selim ve Kerim olmayı istemeye hakkımız olsa gerek.